Rum Kayseri elçisinin Emirül Müminin Ömer'e sual sorması beyanındadır. Elçi ona: "Ya Emirül Müminin, ruh yücelikler aleminden bu toprağa niçin indi?" dedi. 1470. Hesaba ve ölçü kaydına girmeyen ruh nasıl oldu da ten kafesine girdi? Ömer cevap verdi: "Zira Cenab-ı Hak onu büyüledi ve kıssalar terennüm etti. Cenab-ı Hak gözü ve kulağı olmayan Adem alemine o davet büyüsünü okuduğu zaman yokluklar derhal harekete gelirler. Adem alemi Allah'ın o büyüleyici fermanını alınca oynaya zıplaya vücut alemine koşar. Cenab-ı Hak tekrar bu mevcut olanlar üzerine bir başka efsun okuyunca mevcudatın o sonsuz kalabalığı yine koşarak Adem tarafına gider. Allah gülün kulağına bir sır söyledi. Onu gülümsetti. Taşa bir şey söyledi. Onu maden içinde akik etti. 1475. Cenab-ı Hak cisme bir ayet okuyarak onu can eyledi. Güneşe bir sır söyleyerek onu nur saçıcı kıldı. Gene güneşin kulağına bir korkunç haber verir, küsuftan yüzüne yüz perde çektirir. Acaba kelam sahibi olan Allah bulutun kulağına ne söyler de gözünden su tulumu gibi yaşlar boşanır? Acaba Cenab-ı Hak toprağın kulağına ne fısıldadı da toprak murakabeye vararak sükutu ihtiyar etti? Tereddüt içinde şaşırıp kalan kimsenin kulağına Cenab-ı Hak örtülü bir söz, bir muamma söylemiştir. 1480. Böylelikle onu iki ayrı şüphe arasında hapsederek, acaba hakkın dediğini mi tutayım yoksa onun zıddını mı dedirtmiştir. Bu ikiden birinin galip olması da yine Allah'ın takdirindendir. Ve yine onun takdiriyledir ki insan iki şıktan birini seçer. Eğer canının, aklının tereddütte kalmamasını istiyorsan, bu cehalet ve gaflet pamuğunu can kulağına tıkama. Ta ki hakkın muammalarını anlayasın, gizli ve aşikar sırlarını kavrayasın. O zaman senin can kulağın vahiy mahalli olur. Vahiy nedir? Beş duygunun erişemeyeceği söz. 1485. Can kulağı, can gözü bu suri duygudan beş hasseden başkadır. Akıl ve his kulağı bu duyguyu tatmakta yaya kalmıştır. Cebir lafsı aşkımı kararsız, beni sabırsız eyledi. Aşık olmayana gelince o cebri hapsetti ve inkar eyledi. Bu hakla beraberliktir, cebir değildir. Bu ayın tecellisidir, bulut değildir. Şayet bu cebir bile olsa avamın ve hotgam olan nefsi emmarenin cebri gibi değildir. Ey oğul, bu türlü cebri Cenab-ı Hakk'ın kalp gözünü açtığı kimseler anlar. 1490. Geçmiş, gelecek onlara aşikar olmuş. Geçmişin zikri onların indinde hiç mesabesine inmiştir. Onların ihtiyarı da cebirleri de başkadır. Nisan yağmurunun damlaları sedefler içinde inci olur. Sedefin dışında büyüklü küçüklü damlalar, sedefin içinde de büyüklü küçüklü inciler vardır. O taifede, yani Allah'ın sevgililerinde misk ahusunun göbeğinin tabiatı vardır ki kandakiler miskten haber verir. Dipnot: erkek misk ahusunun göbeğinin ifrazatı kurutulup koku olarak kullanılır. Misk bu geyiğin vücudundan çıkarıldığı zaman kanlıdır. Evliyanın hakiki mahiyeti miskin kanla örtülmesi gibi zahirle örtülmüştür. Sen deme ki o maya dışarıda kan iken nasıl oldu da ahunun içine girince misk oldu? 1495. Yine deme ki dışarıda adi ve bayağı bir şey olan bu bakır Nasıl oldu da iksirin içinde altın oldu? İhtiyar da, cebir de, sende sırf bir hayaldi. Fakat onlarda nuru celal oldu. Sofrada duran ekmek cansızdır. Fakat insan vücuduna girdi mi, ruhi şad olur. Ekmek, sofrada durup durmakla can haline gelmez. Can onu bir selsebil, latif su haline getirip can eder. Ey doğru okuyan! Bu anlattıklarım sadece canın ruhu hayvani kuvvetindendir. Ya canlar canının kuvveti nedir? Bir onu düşün. 1500. İnsanın bir uzvu can kuvvetiyle dağı yarar. Denizi ve madeni parça parça eder. Dağlar yaran Ferhad'ın kuvveti taşı parçalar. Canlar canının kuvveti ise kameri ikiye böler. Gönül sır dağarcığının başını açarsa, yani kalp bu esrardan daha fazla söyleyecek olursa, can süratle arş tarafına gider. Rum elçisi Hazreti Ömer'e dedi ki, ey inanmışların padişahı, sana candan haber sormak istiyorum. Renklerden arınmış, mekansızlık aleminde bulunmanın sırrına ermiş olan can, niçin ve ne oldu da yücelerden yere indi? Hiçbir ölçüye sığmayan ve ölçülerden kurtulmuş bir alemin uçsuz bucaksız enginlerinde kanatlanan ruh yine ne oldu? Nasıl oldu da tel kafesi dediğimiz bu dar kutuya sığmaya can attı? Ömer ona dedi ki, çünkü Allah ruha vücut sevgisi verdi. Bir vücuda bürünmek için ona derin bir arzu verdi. Onu bir kalıba girmek için şevke getirdi. Ruh bu şevk ile kainatta seyrana çıktı. Hakk'ın bütün koruyucu kudretiyle kendisini himaye edeceğini, bu uzun vadeli seyranda Allah'ın kendinden ayrı olmayacağını biliyordu. Yola böyle bir emirle çıktı, bir vücutta renk ve şekil almanın, bir tende güzelleşmenin, nihayet bir vücuda sahip olmanın zevkini tattı. Hatta bir vücuda hizmet etmenin rahmetlerine alıştı. Allah vücutsuzluk alemindeki cana bir defa vücut zevki vermesin. Onu bu lezzetle büyülemiş olmasın. Ruh elbette bu emri en güzel şekilde yerine getirecek. Elbette vücudun sihrine kapılacaktı. Nitekim vücutsuzluk alemindeki ruhların bir vücuda doğru bayram edercesine koşmaları böyle ilahi bir iradeye uyarak oldu. Yokluk, Adem alemi ki bu alemi görecek göz, duyacak kulak yoktur. Veya bu alem görülmek ve duyulmak ihtiyacından uzaktır. Allah yüce ve büyüleyici sıfatını o aleme salmaya görsün. O anda sonsuz bir vecit içinde raksa başlayarak bütün yokluklar vücuda ve cisme koşar. Bu yokluk alemi Allah'ın aynası vazifesindedir. Allah bu aynada tecelli edince, Hakk'ın nuru bu aynaya vurunca, bu yüce alem orada bir tertip ve intizamla canlanıp, Allah'ın isimleri ve sıfatları sayısınca, şekle, manaya, renge, hayata bürünür. Sonra bu uçsuz bucaksız renkler, şekiller, kalıplar, vücutlar ve canlılar ortasında her kudret, her güzellik Ademoğlunda daha merkezi bir şekilde tecelli eder. Bu Allah isimleriyle ilahi sıfatların bir defa da insanda zuhuru, onun maddi ve manevi mimarisinde tecellisi demektir. Bu öyle bir tecellidir ki insan baktığı aynada hem kendini hem de eğer bakmasını bilirse kendisini yaratanı seyreder. Ve yine eğer insan bu göklerden yerlere inişi tamamlayıp da bir tarikat ve ihlas yolu bulup bu sefer yerlerden göklere yükselme derecesine girerse bütün bu macera tersine döner. Şekil, renk, kalıp fani dünyada kalır. Vücut görünmezlik derecesine erer. Ruh geldiği yoldan geriye dönerek birlik alemine yükselir. Birlik deryasına katılır. Orada ve onda baki olur. Bütün bunlar Allah'ın iradesi ve emri iledir. Allah gülün kulağına bir sır söyledi. Onu bir renk ve raiha saltanatıyla güzelleştirdi. Taşa sır söyledi. Onu maden içinde akik etti. Yani latif tecellisiyle tecelli edip gülü güzelleştirdi, taşı kıymetlendirdi. İnsan vücuduna bir sır, bir ayet söyledi. Onu asumana yükseltti. Bunun içindir ki ilahi alemden ses duyan vücutlar o anda cisimleri can haline koyarlar. Cisimden kurtuluşun saadetine ererler. Hak güneşe söylediği sırla ise nur ismiyle tecelli edip onu alemleri aydınlatıcı kıldı. Vazifesi dünyaları aydınlatmak olan güneşin ışık veremez olup küsuf içinde kalması, bulutlardan, bardaktan boşanırcasına gözyaşı dökülmesi, bahar mevsimlerinde çiçeklerden, yapraklardan, dallardan, meyvelerden konuşan toprağın zaman gelip hiçbir dilden konuşmaz olması, bütün bunlar kainatı teşkil eden her zerrenin kulağına kabız, mani ve dafi isimlerinin tecellisinden bir ilahi nükte, bir ilahi emir ulaşmasındandır. Bu tabiat hadiselerinin dış sebepleri her ne olursa olsun, onları bir nizam ve intizam içinde yaşatan kudret, zaman zaman onlara ve onların hallerindeki lisanla insanlara çok şeyler söylemektedir. Tıpkı bunun gibi kulaklarına Tanrı tarafından çok kapalı sırlar söylenenlerdir ki, anlayamadıkları hakikatler karşısında şaşırıp kalmışlardır. O kadar ki bunlar Rahman yoluyla şeytan yolunun hangisinden gideceklerini bilemeyenlerdir. Böyleleri alınlarında bu iki yoldan hangisi yazılı ise o yoldan giderler. Onları kötü yollardan yine ve ancak Hakk'ın merhameti kurtarabilir. Sen eğer ilahi sırları anlamak ve Allah'ın dilediği yollardan yürümek dileğindeysen, aslında çok aşikar, çok belirli olan Hak yolunu görmek için gözlerinin perdesini açacaksın. Hak sözünü duymak için kulağının pamuklarını çıkaracaksın. O zaman gönlünün kulağıyla duymak, ruhunun gözleriyle görmek sırrına ereceksin. Bu ikisi sana en güzel yolu gösterecektir. Her gönül Hakla dolu olmanın şevkini bilmez. Her göz Hakk'ı görüp, her kulak Hakk'ın sesini duymaz. Bunun için önce aşkı bilmek, aşkı duymak gerektir. Sana önce Cebir'den söz açmıştım. Cebir'in çeşitlerini söylemiştim. Burada o sözü bir daha söyleyeceğim. Ancak bu Cebir aşk demektir. Bu Cebir Cebrin makbul olanıdır. Aşk cebrine varlığını vakfetmiş kimsedir ki bundaki sırrı anlar. Ben senin meftununum, ben sana vurgunum gibi bir de ben senin mecburunum sözü vardır. Sana şimdi mecbur oluşun cebrini söylüyorum. Mecnun ki la ilahe illa der idi. Teklifi şuur eyleseler la der idi. Ol mertebe Leyla'sına mecbur idi kim? Mevla denecek mahalde Leyla der idi. Rubaisindeki gibi mecbur olan ve öylesine vurgun olma manasındaki bu cebri bilenlerdir ki yukarıdaki hazzı gözleriyle de kulaklarıyla da gönülleriyle de sonuna kadar idrak ederler. Demek ki burada cebir en büyük sevgiliyle birlik olmaktır. Bu beyitlerde Mevlana iki nev'i cebrin derecelerini ve manalarını bildiriyordu. Şu demek ki cebri denen bir zümre cüz'i iradeyi ortadan kaldırarak kulu cemaat mertebesinde sayar. Bunlar dinlerin her türlü nizamını bozmakta, vaz edilmiş ahlak kaidelerini yıkmakta, insanı mazur sayar. Çünkü onlarca insan da diğer canlı, cansız, bütün varlıklar gibi her türlü mesuliyetten uzaktır. Bunlar insana verilmiş büyük bir nimet olan ihtiyari ve cüz'i iradeyi inkar yolunda olanların düşüncesidir. Böylelerinin cebri nefsin menfaatlerine kapılmış bir avam cebridir. Halbuki burada o cebirden bahsedilmiyor. Burada Allah'ın gönül gözlerini büyük bir lütufla açtığı kimselerdeki cebirden söz edilmiştir. Bunlar ilahi sırrı bilenlerdir. Onların mecbur oldukları Leyla işte bu sırrın kendisidir. Sedefte olan incileri yağmur damlalarından incileşmiş bilelim. Böyle olunca sedefte elbette küçük inciler ve büyük inciler olacaktır. Çünkü yağmur damlalarının kimi küçüktür, kimisi de Nisan yağmuru damlaları gibi dürr-ü şehvar vücuda getiren iri damlalardır. Ermişlerin gönüllerini Nisan yağmuru damlalarından iri inciler peyda eden sedefler gibi bil. Bu sedeflerde beliren incileri de o büyük gönülleri kendisine mecbur eden biricik güzellik say. Ermiş insanların gönül sedefi, gönüllerine düşen her güzellikten iri mücevherler yapmasını bilir. Onlar avam cebri dediğimiz nefis mağlubiyetini de ilahi sevgi haline koymakta güçlük çekmezler. Hatta kendilerine yaklaşma temizliği gösteren nice ham insan gönüllerini de birer iri inci sedefi yapmaktan uzak kalmazlar. Yeter ki sen bu sedefte saklanacak yağmur damlası olmasını bil. Ermiş insan yaratılışında ceylandaki pis kandan misk ve misk kokusu yapan bir kudret vardır. Murdar kanı güzel kokuya çevirmek o ceylanın karnındaki kesenin bir sırrıdır. Kirli kan damlasının sevgili saçları gibi bir renk ve raiha güzelliği haline gelmesindeki fazileti sen bu sırrı öğrenince anlarsın. Bakırı altın yapan iksir yine aynı gönüllerdedir. Onlar öyle gönüllerdir ki sende nefis düşkünlüğü, hırs ve tamağı olan kan onların gönüllerinde ilahi nur olur. Sofrada kuru bir cisim gibi duran ekmeğin, bütün varlıklara hayat veren su gibi, vücutta iyiliğe, güzelliğe, sağlığa ve imana kaynak olması da böyledir. Aynı aziz ekmek, nefis düşkünü vücutta, cansız cesede düşmüş gibi hor, hakir ve murdar olur. Fakat ekmek, ermiş insan vücudunda büyüklüğün, iyiliğin, güzelliğin gıdasıdır. Görüyorsun ki sana insandaki canın maddi ve manevi gıdasından, canın bu gıdalardan aldığı kuvvet ve kudretten söz açtım. Elbette alelade canın bu gıdadan aldığı kudret başka, fakat canların canı olan velilerin ruhlarında hasıl olacak kudret yine başka olacaktır. O kadar temiz, güzel ve rağbette olmayan maddeler bile canların canı olan velilerin eline geçer, onlara nasip olurlarsa bütün kusurlardan arınır, temiz, hoş ve güzel olurlar. Diyelim ki Ferhat et yedi, ekmek yedi ve su içti. Bu nimetlerin vücudunda husule getirdiği kuvvetle en çok ne yararlık gösterebildi? Bu sarp bir dağı yarmaktan ibaret kalmadı mı? Halbuki aynı gıdalar, canlar canının vücudunda ruh ve kuvvet olduğu gün o kameri yani göklerdeki ayı ikiye böldü. Biri yeryüzünde bir taşı, biri gökyüzünde ayı parçalıyor. Aradaki farklardan bu ancak bir tanesidir. Canlar canından maksat ruhların ruhu olan o nebi ve onun varisi olan velilerdir. Kalpleri aynasında nur-u Muhammedi parlayan veliler, maneviyat göklerinin sahipleridir. Onlar da karanlık tarafı nefse, nurlu tarafı ruha ait olan kalp kamerlerini parçalarlar. Bununla beraber sözün burasında susmayı tercih ederim. Eğer söz düşmüşken sırlar dağarcığının ağzını biraz daha açmaya kalkarsam ve kalbim bu esrarı bir miktar daha fahş ederse büyük sırların bu derecesini bilmeye ve görmeye elverişli olmayan canlar belki de esrar yükünün ağırına katlanamazlar. Böylelerinin ruhlarını bedenlerinden uçuracak kadar büyük sırların ağzını her halde kapalı tutmak doğrudur.